Ayrım 45.
Sayfa 457. Sefere katılanlara söz verilen endülüjanslar dağıtıldıktan sonra Eylül ayında Haçlı ordusu dağıldı. O kalabalığı daha uzun süre bir arada tutmak kolay olmadığı için kilise ancak asgari 40 gün boyunca harekata katılmaları koşulunu kabul ettirmişti yola çıkarken. 40 gün dolduğunda günahlarının affedildiğine ilişkin belgeleri eline alan Beziers kasapları dağılıp evlerinin yolunu tuttular. Bir yıl sonra 1210 yılının yaz aylarında yeni bir Haçlı ordusu bu kez Minerve'ye yöneldi ve 3 hafta kadar süren çarpışmalardan sonra direnişi kırıp kenti işgal etti. Beziers'te yaşayanlar bütün Fransa'da nefret yaratmıştı. O nedenle bu kez toplu kıyım yapılmadı. Katolikler bir kenara ayrılırken tutsak alınanlar içinde kimlikleri saptanan 150'ye yakın kusursuz, meydanda hazırlanan büyük bir odun yığınının üzerinde diri diri yakıldı. Hiçbiri kimliğini gizlememişti zaten. Piskoposlar bu sapkınların kendilerinden af dileyip canlarını kurtarmaya çalışacaklarını beklerken, kusursuzlar tek bir söz söylemeksizin ateşe doğru kendi istekleriyle yürüdüler. 1211'de düzenlenen seferde Lavor kenti kuşatıldı ve 6 hafta süren bir savaş sonunda işgal edildi. Tutsak alınanlar arasındaki 400 kadar kusursuz yine dev bir ateşte diri diri yakılırken onlarla yan yana savaşan 80 şövalye de sapkınları korumaktan suçlu bulunup asılarak idam edilecekti. Bu arada Katar sempatizanı olan ve kentte çok sevilen Jirode adlı Lady Lavor unvanına sahip soylu bir Oksitanyalı kadın da nasibini alıyordu Haçlı vahşetinden. İşgalden birkaç saat sonra şatodan sürüklenerek dışarı çıkarıldı ve bir hendeğin içine atılıp orada taşa tutularak öldürüldü. H.J. Warner adı geçen eser sayfa 65. Katliam zincirinin yöneticisi Simon de Montfort kana ve cinayetlere doymuyordu adeta. Lavor'dan bir ay sonra Kases'teki 60 kusursuzu da yakarak öldürdü. Ardından emri altındaki büyük orduyla gözünü Langedon'un diğer kentlerine çevirdi. Katarların gerilla grupları ve Tolos kontunun sınırlı askeri gücü Haçlıları durdurmaya yeterli değildi ve direniş giderek umutsuz bir intihar görünümü vermeye başlamıştı. 1213 yılında Katarların yanında yer alan soylular arasında çok sayıda akrabası olan Aragon kralı 2. Peter, duruma daha fazla seyirci kalamayacağını anlayıp vahşeti durdurmak üzere ordusuyla birlikte Tolos'un yardımına koştu. Bu destek Langedot'a moralleri yükseltilmiş, yeniden umutların yeşermesine neden olmuştu. Ancak Peter beklenmedik biçimde Simon de Montfort'a yenilip savaşta ölünce panik havası yeniden esmeye başladı. Geri çekilmekten başka çare yok gibi görünüyordu. Katarlar ve Langedot soyluları ancak 3 yıl sonra güçlerini toparlama ve gidişatı tersine çevirme fırsatı bulabildiler. Simon de Montfort her zamanki kendinden emin cüretkarlığıyla Tolos'a kadar inmiş ve kenti kuşatma altına almıştı. Bu son adımla sapkınlar sorununu artık bitireceğini düşünüyor ve emrindeki büyük orduyla soluk almaksızın saldırılar düzenliyordu. Ama aylar süren çatışmalar boyunca karşılaştığı güçlü direniş onu oldukça şaşırtacaktı. Sonunda 12 Haziran 1218'de karşı saldırıya geçen Tolos kontunun birlikleri Haçlılara ağır kayıplar verdirmekte kalmadı. Simon de Montfort'u öldürmeyi de başardı. Anlatılanlara göre yıllarca bölgeyi kan gölüne çeviren bu gözü dönmüş adamı öldüren kaya parçası Tolos'un kadınları ve genç kızlarının kullandığı bir mancınık tarafından fırlatılmıştı. Graham Hancock, Robert Bovell adı geçen eser sayfa 125. Bu yenilgi Haçlı ordusunun dağılmasını ve bölgenin biraz soluk almasını sağladı. Ama bir sonraki yıl Montfort'un oğlu Amari yönetiminde saldırılar yeniden başladı. Üstelik bu kez Fransa Prensi Louis'in orduları da ona katılmıştı. Marmande kentinde yapılan büyük saldırı Beziers'tekini bile gölgede bırakan dehşet verici bir katliamla noktalanıyor. Kadın, erkek, çocuk, soylu, yoksul ya da rahip ayırt edilmeksizin tek bir canlı kalmamacasına bütün kent halkı kılıçtan geçiriliyordu. Marmande'nin sokakları, caddeleri, meydanları ve avluları kanla yıkanmış gibiydi. Her yer ceset parçalarıyla doluydu. Zoe Oldenburg adı geçen eser sayfa 202. Bütün bu vahşet Katarları ve onlara sahip çıkan Güney Fransa sakinlerini korkutup yıldırmak şöyle dursun, onların iyice birbirlerine kenetlenmelerini sağlıyordu. Kusursuzların anlattıkları ve söyledikleri her şey Papa emriyle gerçekleştirilmiş bu katliamlarla doğrulanıyordu çünkü. Katolik kilisesi gerçekten de şeytan tarafından yönetiliyor gibiydi. İzleyen 7 yıl boyunca artık yazgıları birleşmiş görünen Oksitanya soylularıyla Katarlar, bitmek bilmeyen Haçlı saldırılarını göğüslemeye ve direnmeye çalıştılar. Zaman zaman onlara büyük kayıplar verdirmeyi ve elden çıkan kimi kent ya da kasabaları geri almayı başardılar. Ancak 1226 yılında Innocent'in ölümünden sonra Papa olan 3. Honorius, savaşı bambaşka bir yöne çevirdi. Yalnızca kafirlerin yok edilmesi değil, Fransa'nın bütünlüğü teması da öne çıkarılıyordu artık. Yeni kral olarak taç giyen Prens Louis, Honorius'un yoğun kışkırtmalarıyla sonunda ikna olacak ve bütün askeri gücüyle birlikte güneye doğru büyük bir saldırı başlatacaktı. Fiziksel olarak böyle büyük bir güce karşı durmak mümkün değildi. Tolos kontu da direnemedi zaten. Konvansiyonel savaşın yanı sıra bölgedeki çiftlikleri yağmalamak, tarlalardaki ekinleri yakmak, hayvanları öldürmek ve kırsal kesim halkını yaşadığı yerlerden kovmak gibi sistemli eylemleri içeren bir terör harekatı da başarıyla uygulanmış ve 1229 yılında Tolos kontu dize getirilmişti. Paris'te yapılan anlaşmayla Languedoc bölgesi bağımsızlığını bütünüyle yitiriyor, Fransa krallığına bağlanıyordu. Tolos soylularının verdiği destek kırılınca tek başlarına kalan Katar sempatizanları ve kusursuzlar üzerinde yeniden ve çok daha acımasız bir terör estirilmeye başladı. 1230'dan itibaren Katolik Kilisesi sapkınların üzerine yepyeni bir yıldırıcı kurumla yürüyordu artık. Kutsal Katolik Soruşturması ya da oldukça popüler kısa adıyla Engizisyon. Sapkınlıkla başa çıkmak için bireylerin tek tek kutsal mahkeme önünde sorgulanması gerekliliğiyle ilgili düşünceler ve bu sorgulama yönteminin izleyeceği seyrin alıntıları ilk kez 1184 yılında Ad Abolendam, bundan kurtulmak için başlıklı Papa fermanında ortaya konmuştu. Henüz Katarların üzerine bir Haçlı seferi düzenleme fikri olgunlaşmış değildi o tarihlerde. Ferman, Piskopos soruşturması. Episcopal Inquisition aracılığıyla sapkın düşünceleri yaymaya çalışan ya da bu düşüncelere sahip insanları koruyan ve arka çıkan insanların bir ruhban heyeti önünde yargılanması fikrini gündeme getiriyordu. Herhangi birinin sapkınlık suçuyla heyet karşısına çıkarılabilmesi için bir tek kişi tarafından suçlanması bile yeterliydi. İddianın doğruluğuna tanıklık edebilecek, sözüne güvenilir iki kişinin varlığı ise suçun sabitleşmesi anlamına geliyordu. Ad Abolendam'ın yayınlandığı tarihlerde bu sistemin yaşama geçirilmesi pratikte çok da anlam taşımıyordu. Çünkü özellikle Güney Fransa'da piskoposlar kendi yetki bölgelerinde bulunmuyorlar, genellikle Roma'da yaşıyor ve görevlerini yılda bir ya da iki kez gerçekleştirdikleri kısa ziyaretlerle yürütüyorlardı. Dolayısıyla böylesi bir soruşturmanın gerektirdiği gibi bir grup piskoposun suçun işlendiği yerde toplanıp uzun süren soruşturmaları yönetmeleri çok da uygulanabilir görünmüyordu kimseye. Üstelik sapkınların en yoğun yaşadığı Languedoc bölgesinde piskoposların otoriteleri de büyük oranda kaybolup gitmişti ve böyle bir yargılama girişimini kimse umursamayacaktı. 1230 sonrasında Katarların en büyük desteği olan Oksitanya soylularına boyun eğdirilmesi sonucu bölgede görünüm değiştiğinde ipleri bu kez kesin biçimde eline almak isteyen kilise bu konuyu yeniden ve çok daha kalıcı olmak üzere gündeme getirdi. Piskopos soruşturmaları o güne dek düzenli biçimde işletilememiş ve istenen sonuçları vermemişti. O halde uygulama bundan sonra papalık soruşturması olarak değiştirilecek, sorgu ve duruşmaları piskoposlar değil bu konuda özel eğitim görmüş profesyoneller yönetecekti. Bu önemli ve kritik görev henüz 13. yüzyıl başında kurulmuş sapkınlara duyduğu özel nefretle tanınan bir Katolik grubuna, Dominikenlere verildi. Dominiken liderlerinin danışmanlığında papalık tarafından belirlenen prosedür aşağı yukarı şöyle işliyordu. Herhangi bir yerleşim bölgesinde sapkınlık olduğuna ilişkin haberler duyulduğunda eğitimli Dominiken rahiplerden oluşan soruşturma heyeti hemen oraya gidecekti. Bölgenin feodal beyleri ve resmi yetkilileri heyete her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüydüler. İlk gün kasaba ya da kent halkı kamuya açık büyük bir meydanda toplanacak ve heyet başkanının soruşturma başlatılması kararı ile ilgili açılış konuşmasını dinleyecekti. Görünürde bu toplantıda bulunmak yasal bir zorunluluk değildi. Ama gelmeyenler doğrudan doğruya şüpheli durumuna düştükleri için kimse bu riski göze alamıyordu. Heyet başkanı konuşmasını bitirdikten sonra bu konuda bilgi sahibi olanlar bir adım öne çıkarak bildiklerini anlatmak durumundaydılar. Bu bir itiraf da olabilirdi, bir başkasına yönelik suçlamada. Suçluların daha bu ilk aşamada kendiliğinden öne çıkıp itirafta bulunmaları verilecek cezanın hafifletilmesini sağlayacaktı. İtiraf, iddia ve suçlamalar kayda alındıktan sonra yetkili heyet ilgili herkesle birebir görüşmeler yaparak ilk soruşturmayı başlatıyor, toplanan bilgiler ışığında sanıkların belirlenmesinin ardından da yargılama süreci başlıyordu. Bu andan itibaren sanığın tüm mal varlığına, yargılama süreci sonuna dek heyet tarafından kilise adına el konuyordu. Sanık kendine bir avukat tutabilir, ancak kendisi hakkında iddia ve suçlamalarda bulunanlarla yüz yüze görüşemezdi. Eğitimli Dominiken sorgucuların yargılama sürecindeki genel stratejisi, sabırlı ve ısrarlı bir tavırla sanığı suçuna itiraf etmeye yöneltme üzerine kurulmuştu. Kendiliğinden itiraf acısız bir ölümü garanti ediyor, aksi takdirde bitmek bilmeyen maddi ve manevi işkencelere maruz kalmayı göze almak gerekiyordu. Sonuçlanan davalarda en sık verilen ceza idamdı. Bunu yaşam boyu hapis, uzun süreli hapis, mal varlığına el konması ve kamusal hakların elinden alınması gibi cezalar izliyordu. Bir engizisyon sanığının beraat etmesi ise çok ender rastlanan, oldukça sıra dışı bir durumdu. Çünkü yoğun baskılar karşısında çoğu sanık direnci kırılınca itiraf ederek kurtulma yolunu seçiyordu. Engizisyon'da sistematik işkence 1252'de Papa 4. Innocent ile birlikte başladı ama 1230'lardan itibaren Katarlar üzerinde estirilen kutsal yargı terörü bundan daha hafif değildi. İngiliz tarihçi John Arnold, başta Tolos olmak üzere Güney Fransa'nın tamamında yürütülen operasyonun bir yargılamadan çok sapkın avı için bilgi toplama amacını taşıdığından söz ediyor. Yani Dominiken rahiplerinin gerçekleştirdiği zalimce sorgulamalar nihai amaç değil, saklanmakta olan yer altına geçmiş Katarlara ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve bu bilgiler ışığında izleme çalışmalarını hızlandırıp önde gelen kusursuzları yakalamaya yönelik ön aşamalardı Arnold'a göre. 1234'teki Tarragona Konseyi, sapkınlık iddialarının olduğu her yerde bir din adamı liderliğinde oluşturulacak grupların sapkınları, sempatizanlarını ve habercilerini bulup yakalamak üzere bütün gizli yerleri araştırmasını emretmişti. John Arnold, Inquisition and Power, Catharism and the Confessing Subject in Medieval Languedoc, sayfa 36. Haçlı seferleri ve uzun süren savaşların ardından gelen askeri yenilgiler sonrasında kusursuzlar, ortaya çıkıp açık açık savaşmanın o an için intihardan farksız olduğunu düşünmüş ve bir yeraltı örgütlenmesine dönüşme kararı almışlardı. Daha Kral Louis'in büyük saldırısı sırasında hareketin öncüleri ve büyük ustalarından bir grup görece daha güvenli bölgelere doğru çekilmişlerdi zaten. Genç liderlerse ateş altındaki Langido'dan uzaklaşarak Güney Almanya, İtalya'nın kuzey bölgeleri ve bazı İskandinav kasabalarına giderek örgütlenmeyi daha güvenli bölgelerde sabırla yeniden başlatma hazırlığına girişmişlerdi. Ancak Tolos ve çevresinde bütün baskınlara karşın hala çok sayıda kusursuz vardı ve resmi olarak kaçak konumunda da olsalar eski yaşam biçimlerini ve görevlerini sürdürüyorlardı. Eski bir Dominikan sorgucusu olan William Pelhisson'un anılarında bunu kanıtlayan oldukça çarpıcı örneklere rastlıyoruz. Bunlardan biri Papa 9. Gregory'nin atadığı Tolos Piskoposu'na gelen bir ihbardan söz ediyor. Bu iş için özel olarak kurulan Fahri Casus Örgütü'nün Informers ulaştırdığı habere göre Oksitanya'nın üst düzey soylu ailelerinden birine mensup yaşlı bir lady ölüm döşeğindeyken firari bir kusursuz tarafından ziyaret edilmiş ve consolamentum ritüelini gerçekleştirmişti. Dominiken sorgucular haber üzerine hemen harekata geçtiler ve bir yandan kaçak kusursuzun izini bulmaya çalışırken bir yandan da yaşlı kadını sorguya çekme kararı aldılar. Yaşananlar bugün bize bunlar gerçek olamaz dedirtecek kadar trajikomikti gerçekten. Artık saatleri sayılı olan, ölüm döşeğindeki yaşlı kadın, sorgu heyetince Katolik inancına ihanet suçuyla ölüm cezasına çarptırılmıştı. Parmağını bile kıpırdatacak gücü olmadığı için yatağıyla birlikte evinden dışarı çıkarıldı ve meydanda hazırlanan büyük ateşte yakıldı. Graham Hancock, Robert Bovell adı geçen eser, sayfa 133-134. Bu korkunç baskı dönemi boyunca Güney Fransa'da ayakta kalabilen ve direnmeye çalışan kusursuzlar İspanya-Fransa sınırındaki Montsegur'a sığınmışlardı. Yüksek bir dağın sarp kayalıklarla dolu yamacına kurulmuş Pierre Roger adlı Katar sempatizanı Mirapo Lord'unun kalesiydi burası. Montsegur birçok bakımdan Katarlar için bir sığınaktan çok daha fazla anlam ifade ediyordu. Kurulan gizli haber alma örgütü aracılığıyla kusursuzlar bölgede olup bitenleri buradan öğreniyor, ittifak kurmak istedikleri komşu bölgelerdeki liderlerle kritik görüşmeleri burada yapıyorlar ve yeni dönem için stratejilerini Montsegur'un güvenli ortamında belirlemeye çalışıyorlardı. 1242 yılının Mayıs ayında bütün Langido bölgesinde o korkunç Engizisyon terörünü estiren Dominiken sorgucu William Arnaud ve ona eşlik eden Fransisken keşiş Saint-Tiberli Stephen heyetleriyle birlikte Loire'da işlerini bitirdikten sonra Tolos'un 40 kilometre kadar güneydoğusundaki Avignonet'e gelmişler ve kentin yöneticisi Alfaroğlu Raymond'ın malikanesine yerleşmişlerdi. Yeni sorgular, yeni işkenceler ve diri diri yakılmalar sıradaydı başka bir deyişle. Bu tür gezilerde Engizisyon heyetinin güvenliğini sağlamak, yerel yöneticilerin ve derebeylerinin görev ve sorumluluğu olarak kaabul ediliyordu. Ne var ki Arnaud ve yanındaki mağrur sorgucular, Avignonet'te sert kayaya çarptıklarının farkında bile değildiler. Alfaroğlu Raymond, Haçlılara karşı uzun süre direnen eski Tolos kontu 7. Raymond'un akrabası ve bir Katar sempatizanı olmakla kalmıyor, kusursuzların Avignonet bölgesindeki habercilik görevini yürütüyordu. Malcolm Lambert adı geçen eser, sayfa 166. Arnaud ve Engizisyon yargıçları gelir gelmez ulaklar gizlice Montsegur'a doğru yola çıktı ve kaledekiler aynı gün durumdan haberdar edildi. Pierre Roger bunun yıllardır Longedo halkına görülmemiş bir zulüm uygulayan Engizisyon cellatlarını cezalandırmak için son derece uygun bir fırsat olduğunu düşünüyordu. 28 Mayıs gecesi yanında bir grup deneyimli şövalye ile birlikte kaleden ayrıldı ve doğruca Avignonet'in yolunu tuttu. Saldırı ani, hızlı ve kesin olmuştu. Arnaud dahil 12 Engizisyon görevlisi birkaç dakika içinde öldürüldü ve birlik geldiği gibi sessizce Montsegur'a geri döndü. Engizisyon'a olan nefret o denli büyüktü ki bu haber Katar sempatizanları arasında coşku yaratmıştı. Güney Fransa'da çoğu kişi Papa'nın cellatlarına hak ettikleri cezanın verildiğini düşünüyordu. Saldırıya katılan şövalyelerden William Golorian, daha sonraları bunu Engizisyon'u yok etmek ve ülkenin yeniden özgür olmasını sağlamak için yaptık diyecekti. Bir daha Engizisyon diye bir şey olmasın diye. Graham Hancock, Robert Bovell adı geçen eser, sayfa 140. Ancak Avignonet cinayetleri papalığı ürkütmek ya da geriletmek bir yana daha da öfkelendirmişti. Bir yıl sonra Mayıs 1243'te Kral Louis'in orduları papa talimatıyla bir kez daha güneye inip dağ yamacındaki Montsegur'u kuşattı. 10 aydan fazla süren savunma ve direniş sırasında varını yoğunu ortaya koyarak direnen Pierre Roger ve emrindeki 100 dolayında şövalye, kalabalık işgalcilere zaman zaman gerçekten güç anlar da yaşattı. Ancak yiyecekleri ve suları bitiyor. Güçleri gittikçe azalıyordu. Sonunda Mart 1244'te bu son büyük Katar Kalesi de teslim olmak zorunda kaldı. Monsegor'da bulunan 200 dolayında kusursuz, kuşatma sırasında konsolamentum alarak kendilerine katılan şövalyelerle birlikte kaleden çıkarılıp az ilerideki düzlükte koca bir odun yığını kullanılarak hazırlanmış dev ateşe doğru götürüldüler. Herhangi bir tören yapılmadan, söylev verilmeden, kısacası hiç vakit yitirilmeden, yaş ya da cinsiyet ayrımı yapmaksızın toplu halde ateşin içine atıldı onca insan. Tarihe Monsegor katliamı olarak geçen bu olay Katar hareketine son öldürücü darbelerden birini indiriyordu. Tarihsel kaynaklar Pierre Roger'ın işgalcilerle teslim olma koşullarını görüştüğü sırada kaledeki kusursuzlardan dördünün bir gece gizlice kayalıklardan aşağı inerek kuşatmacılara sezdirmeden Pireneler yönüne doğru kaçtığı konusunda birleşiyorlar. Anlatılanlara göre Monsegor'un düşmesine çok az bir zaman kala teslim olmayı kabul ettiklerini söyleyen ve bir anlaşma yapmak üzere müzakerelerin başlamasını talep eden Pierre Roger, aslında dikkatleri başka yöne çekip bu dört Katar bilgesinin gizlice uzaklaşabilmesi için zaman kazanmaya çalışıyordu. Yine aynı kaynaklara göre bu dört kişi kale duvarlarının arkasındaki sarp kayalıklardan aşağı doğru süzülürken kesinlikle düşmanın eline geçmemesi gereken çok önemli bir yük de taşımaktaydılar yanlarında. Bu bilginin yıllar içinde kulaktan kulağa yayılması giderek büyüyüp günümüze dek ulaşan Katarların yitik hazinesi efsanesini biçimlendirecekti. Stephen Runciman, The Medieval Manishi, sayfa 145. Söz konusu hazine neyi içeriyordu peki? Katarlar hiçbir dönem maddi değerlere ve zenginliğe önem vermedikleri, hatta bunlardan özellikle kaçındıkları için efsanevi hazinenin kimi define avcılarının inandığı gibi para, altın ya da değerli taşlardan oluşması pek inandırıcı gelmiyor. Üstelik topu topu dört insan binbir güçlükle dik kayalıklar ve derin uçurumlardan aşağı inip mümkün olduğunca hızlı bir biçimde Monsegor'dan uzaklaşmaya çalışırken yanlarında ne kadar altın ya da mücevher taşıyabilirlerdi? Bu tür basit maddi değerler söz konusu olduğunda düşmana teslim edilen kalede bulunan altın ve mücevherin yanında oradan kaçırılabilecek birkaç çuvalın sözü bile edilmezdi zaten.